Üçüncü ayrım, muhteşem ata Frederick Forsyth, sayfa 33. Daha Valencia telefonunun bağlanmasını beklerken otelin doğrulanan mektubunu yazıp hazırlamıştı bile. Kısa özlü bir notlu yazdı, iki oda istendiğini doğruluyordu. Ayrıca aşağıda imzası bulunan Bay Calvin'in uzunca bir yolculuk arasında Valencia'ya uğrayacağını, bu arada bir kitap sipariş etmiş olduğunu, kitabın Paris'ten otele postalanacağını, lütfen kendisi gelinceye kadar saklanmasını rica ettiğini ekliyordu. Yaptığı hesaba göre eğer paket ele geçmiş açılmışsa otele varıp kendi adını verdiği anda resepsiyon memurunun yüzünden durumu anlayacak, kaçmaya vakit bulabilecekti. Yakalansa bile paketi bir dostuna iyilik için kabul ettiğini, kötü niyetten kuşkulanmadığını söyleyebilirdi. Bay Calvi gelmemişti otele çünkü. Pasaportta yazılı isim onunla birlikte gelecek arkadaşa aitti. Calvi'nin planlarından da kitabından da haberi olmayabilirdi. Mektubun altına sol eliyle Calvi imzasını attıktan sonra pulladı, postayı hazırladı. Öğleden sonra da kitap üzerinde çalışmaya başladı. İspanya tarihiyle ilgili bir kitaptı. Aynı gün satın almıştı. Pahalı, ağır bir ciltti. Kağıdı kalın, iyi kalite içi resim doluydu. Bu durumda çok da ağırdı tabii. Ön ve arka kapakları arkaya kıvırıp birbirine bir plastik bantla tutturdu. Aradaki 400 sayfayı bir blok halinde mutfak masasının kenarına iki marangoz mengenesiyle sıkıştırdı. Bu kağıt bloku üzerinde jilet gibi keskin bir neşterle çalışmaya başladı. Neşteri de o gün öğleden sonra satın almıştı. Bir saate yakın süre kesti durdu ve sonunda sayfaların ortasına istediği dikdörtgen deliği açmayı başardı. Bu delik doğal bir kutu oluşturuyordu. Eni 15, boyu 20 santim, derinliği ise 7 santimdi. Deliğin duvarlarını tutkalla iyice sıvadı. Tutkalın kurumasını beklerken de oturup iki sigara içti. Kuruduğu zaman bu sayfalar bir daha asla açılmayacaktı. Boya göre kesilmiş köpüğü deliğe soktu. Eksilen kağıdın ağırlığından birazını yeniden vermeye çalıştı. Sonra incecik 9 milimetre Browning otomatiği ortaya çıkardı. Bunu Belçika gezisi sırasında 2 ay kadar önce satın almıştı. Daha önce kullandığı 38'lik koltuğunu Albert kanala fırlatıp attıktan sonra, dikkatli adamdı çünkü, aynı silahı asla iki kere kullanmazdı. Browning'in namlusu bir santimden biraz fazla çıkıntı yapıyordu. Ucunda susturucu takılacak oyuklar da hazırdı. Aslında otomatik silahlara takılan susturucu gürültüyü hiçbir zaman tam anlamıyla kesmezdi. Televizyon korku filmlerindeki aktörler sanki sessizmiş gibi ne kadar numara yaparlarsa yapsın, otomatikler revolverlere benzemezdi. Kurşun namludan çıkarken otomatiğin şarjörü boş fişekliği çıkarmak için geri kayar, bu hareketiyle bir yenisini namluya sürerdi. Ve o arada boş fişeği atmak için açılan ağızdan patlama sesinin yarısına yakın bir ses yine de duyulurdu. Yani namludaki susturucu ancak %50 etkili olabiliyordu. Calvi aslında revolveri yeğlerdi tabii. Ama kitabın kovuğuna sığabilmesi için de tabancanın yassı bir şey olması gerekiyordu. Browning'in parçalarının yanına koyduğu susturucu parçalar arasında en iyisiydi. Boyu 15 santimi geçiyordu. Televizyonda gördüğü ufak susturucuları kullanmanın elde taşınan yangın söndürme aletiyle Vezüv'ü söndürmeye çalışmakla bir olduğunu iyi bilirdi. Çünkü Calvi profesyoneldi. 5 parça kovuğa sığmayacaktı. Şarjörü kabzanın içine soktu, yer kazanmaya çalıştı. Diğer 4 parçanın biçimlerini kurşun kalemle köpüğe çizdi. Neşter de kesmeye koyuldu. Gece yarısı olduğunda tabancanın parçaları kendilerine hazırlanmış yataklarda sakin sakin uyumaktaydı. Uzun susturucu düşey konmuş, kitabın sırtına paralel yerleştirilmişti. Diğer parçalar ise yatay olarak alt alta sıralanmış durumdaydı. Hepsinin üstünü ince bir tabaka köpükle örttü, biraz daha tutkal sıktı, kitabı kapadı. Bir saat kadar masanın ayağı altında bekledikten sonra kitap artık kaskatı olmuştu. Açmak için bıçak kullanmak şarttı. Yeniden tarttı. İlk halinden pek az daha ağırdı. Kalkıp İspanya tarihini sağlam naylon bir torbaya soktu. Kaliteli yayıncıların şömiz tozlanmasın diye kullandığı torbalardan. Kitap tam uydu. Naylon torbanın açık ucunu yapıştırmak için çakısını kızdırıp onunla birleştirdi. Paket açılırsa yapışık torbayı görenin içine bakma gereğini duymayacağını umuyordu. Kitabı büyük, içi yumuşak astarlı sarı bir zarfa koydu. Kitap postalarken kullanılan zarflardan biriydi bu. Ağzı metal bir çengelle kapanıyordu. Açmak için çengeli kıvırmak yeterliydi. Amatör matbaa aygıtını kullanarak bir etikete isim ve adres yazdı. Tepesine de tanınmış bir kitap satış kuruluşunun adını oturttu. Kitap Bay Alfred Calvi adına Hotel Metropol Carre de Jativa, Valencia, İspanya adresine gidiyordu. Aynı baskı aletiyle pul yerini de hazırladı. Zarfı ayrıca gümrükten muaf matbaa diye yazdı. Ertesi sabah paketi adi postayla, mektubu da uçak postasıyla yolladı. Adi posta demek trenle gidecek, yani 10 gün gecikecek demekti. İberya Caravel yavaşça Campo de Manises'e doğru alçaldı ve tekerleklerini piste değdirdi. Güneş batmak üzereydi. Saatin geç olmasına karşılık hala kavurucu bir sıcak vardı. 30 yolcunun çoğu burada villaları olan Parisliler olup 6 haftalık tatile geliyorlardı. Bagajların gecikmesi gümrük barakasında omurdanmalarına neden oluyordu. Calvi el bagajı olarak yalnızca orta boy bir valiz taşımaktaydı. Bu valiz gümrük görevlileri tarafından dikkatle arandı. Sonunda Calvi binadan serbestçe açık havaya çıkabildi. Önce havaalanının otoparkına doğru yürüdü. Otoparkın büyük bir bölümünün alan terminalinden görülemediğini, orada ağaçlar bulunduğunu görünce içi rahatladı. Otomobiller ağaçların altında sıralar halinde duruyor, sahiplerini bekliyordu. Ertesi sabah taşıtını buradan almaya karar verdi, sonra da dönüp bir taksi buldu, kente doğru yola koyuldu. Oteldeki resepsiyon memuru çok yardımsever bir tipti. Korsikalı kendini tanıtıp pasaportunu uzatır uzatmaz hemen rezervasyonu hatırladı. Bay Calvi'den gelen mektubu da. Kalkıp arka odaya daldı, elinde kitap paketiyle çıka geldi. Korsikalı ona dostu Bay Calvi'nin bir iş çıktığından ötürü gelemeyeceğini açıkladı. Kendisinin elbette ki her iki adamın parasını ödeyeceğini ve ertesi sabah ayrılacağını bildirdi. Cebinden Calvi tarafından yazılmış bir mektup çıkarıp uzattı. Bu mektupta Calvi ona kitabı teslim alma hakkını veriyordu. Resepsiyon memuru mektuba şöyle bir baktı. Her iki odanın ücretini ödeyeceğinden ötürü Korsikalı'ya teşekkür etti ve paketi uzattı. Calvi odasına çıktığında paketin mühürünü kontrol etti. Açılmıştı. Madeni çengel kontrol için kıvrılarak açılmış, sonra yeniden bükülerek kapatılmıştı. Ama içerideki kitabın naylon koruma torbasına dokunulmamıştı. Naylonu yırtmadan, çarpıtmadan açıp kapamaya olanak yoktu. Naylonu açtı, kitabı çakısıyla kazıyarak kapağını kaldırdı. İçinden tabancanın parçalarını çıkardı, birbirine taktı. Susturucuyu ucuna vidaladıktan sonra şarjördeki fişekleri gözden geçirdi. Hepsi yerli yerindeydi. Kendi özel kurşunları, barutunun yarısı gürültüyü azaltmak için boşaltılmış, bu haliyle bile 9 milimetrelik mermi 3 metre mesafeden atıldığında insan kafasının bir yanından girer, öbür yanından çıkardı. Calvi iş aldığında asla menzili 3 metreden daha uzun tutmazdı. Tabancayı gardırobun alt gözüne koyup kilitledi, anahtarı cebine attı. Otel odasının balkonuna çıkarak bir sigara tüttürdü ve manzarayı seyrederken ertesi günkü işi düşündü. Saat 9'da salona indi. Üzerinde hala koyu gri elbisesi vardı. Elbiseyi Paris'in en pahalı terzilerinden biri hazırlamıştı. Bu eski ve pahalı otele pek iyi uyan bir kıyafetti. Terrasa del Rialto'da yemeğini yedi, gece yarısına doğru odasına çıkıp uyudu. Otel görevlisinden sabah 8'de Madrid'e uçak kalkacağını öğrendi. Kendisini 6'da uyandırmalarını rica etti. Ertesi sabah saat 7'de otelden ayrıldı, bir taksiye binip havaalanına geldi. Kapıda durup bir düzine kadar arabanın gelişini izledi. Arabaların markasına, modeline, şoför olup olmadığına özellikle dikkat etti. Yedisini iş adamı kılığında yolcular sürerek gelmişlerdi. Yanlarında başkası yoktu. Kalbi durduğu yerden Madrid uçağına binen yolculara da baktı. Deminki araba sahiplerinden 4'ü bu yolcular arasındaydı. Önce aldığı notlara göz attı. Elinde bir Dimca, bir Mercedes, bir Jaguar, bir de küçük İspanyol arabası bulunduğunu anladı. İspanyol arabası Fiat'ın İspanyol yapımıydı. Uçak kalktıktan sonra Calvi erkekler tuvaletine girdi, kılık değiştirdi. Oradan çıktığında bej blue jean, açık mavi spor gömlek, lacivert önden fermuarlı rüzgarlık giymişti. Tabanca bir havluya sarılmış, valizinden çıkardığı yumuşak hava yolu çantasına sokulmuştu. Valizi emanete teslim etti. Akşam uçağındaki Paris rezervasyonunu tekrar baktırttıktan sonra otoparka doğru yürüdü. İspanyol yapımı Seat arabayı seçmişti. Buralarda en yaygın kullanılan araba buydu çünkü. Kapıları da hırsızlığa elverişliydi. O beklerken iki adam bir arabayla parka girdiler. Calvi kırmızı arabaya ancak onlar gittikten sonra yaklaştı. Kolunun yeninden madeni bir çubuk çıkardı, bunu kapı kulpunun üzerinden kaydırıp aşağıya doğru hızla bastırdı. Kilit hafif bir ses çıkararak açıldı. Arabaya binince kaputu açtı. Pozitif akünün telini marşa bağladı. Direksiyona geçtiğinde bir düğmeye dokunurcasına araba hemen harekete geçti. Calvi otoparktan çıkıp Valencia yoluna koyuldu. Valencia'dan Ondara'ya yol 92 kilometreydi. Gandia ve Oliva'dan portakal bahçeleri arasından geçiyordu. Acele etmeksizin yolu 2 saatte aldı. Kıyı sabah güneşi altında pırıl pırıldı. Altın kumların ilerisindeki mavi denizde turistler neşeyle yüzüyorlardı. Havanın sıcaklığı artmaya başlamıştı. Rüzgar hiç esmiyordu. Deniz ufkunda belli belirsiz bir sis örtüsü görülmekteydi. Ondara'ya girip Hotel Palmera'nın önünden geçti. Orada OAS'nin bir zamanlarki başkanı General Raul Sla'nın anılarıyla baş başa yaşamakta olduğunu biliyordu. Kasaba merkezine geldiğinde Playa Caldera'nın yolunu sorup öğrenmekte güçlük çekmedi. 2 millik yolu kalmıştı, o kadar. Öğleden hemen önce İngiltere'yi terk etmiş kimselere ait villaların önüne geldi. Dolaşıp Villa San Crispin'i aramaya koyuldu. Elindeki resimden biliyordu nasıl bir şey olacağını. Gelip geçenlere plajın yolunu sormak başkaydı. Villanın yerini sorarsa birisinin aklında kalabilirdi. Saat 1'e gelirken sarı pancurları ve beyaz duvarları görüp tanıdı. Kapıdaki ismi kontrol etti, sonra arabayı 200 metre kadar ileriye park etti. Hava yolu çantasını sırtına vurup tembel turist adımlarıyla geri döndü. Evin arka tarafını kontrol etti, zor olmayacaktı. Villanın arkasından portakal bahçelerine doğru iki yana ağaçlı bir toprak yol gidiyordu. Ağaçların arasında durup baktı. Villanın bahçesini portakal bahçesinden yalnızca bir alçak çit ayırıyordu. Arkadaki balkondan inen bir adamın elinde sulama kovasıyla bahçedeki bitkiler arasında dolaştığını gördü. Arka bahçeden balkona çıkılabiliyor, oradan da salona çift kanatlı kapılarla giriliyordu. Kapılar ardına kadar açıktı. Rüzgar çıkarsa biraz ferahlık getirsin diye. Saatine baktı, yemek saati. Tekrar arabaya binip Ondara'ya döndü. Calvi Dr. Fleming'deki Bar Valencia'da saat 3'e kadar oturdu. Koca bir tabak dolusu ızgara yiyip 2 bardak da yöresel beyaz şaraptan içti, sonra hesabı ödeyip çıktı. Arabayı bir kere daha Playa'ya doğru sürerken yağmur bulutlarının nihayet kıyıdan içeriye doğru yürüdüğünü gördü. Gök gürlemeye başladı. Temmuz ortasında Costa Bianca'da ender rastlanır bir durumdu bu. Arabayı portakal bahçesi patikasına yakın yere park etti, susturuculu Browning'i beline soktu, rüzgarlığının fermuarını gırtlağına kadar çekti, ağaçlara doğru ilerledi. Villanın çitini aşıp bahçeye girdiğinde her taraf pek sessizdi. Herkes öyle uykusuna yatmıştı. Yağmur damlaları yavaş yavaş portakal yaprakları üzerinde ses çıkarır olmuşlardı. Balkonun basamaklarına vardığında omzuna birkaç iri damla düştü. O tam kapıya vardığı anda sağanak başladı. İri yağmur damlaları kiremitleri dövmeye koyuldu. Memnundu kalbi, kimse bir şey duymayacaktı. Salonun sol taraftaki odadan bir daktilonun sesi geliyordu. Tabancayı belinden çıkardı, salonun orta yerinde hareketsiz durdu, emniyeti açtı, sonra ağır adımlarla çalışma odasının kapısına doğru yürüdü. Binbaşı Archie Summers ne olduğunu da neden olduğunu da anlamaya fırsat bulamadı. Odasının kapısında bir adamın durmakta olduğunu görünce ne istediğini sormak için biraz ayağa kalkar gibi oldu. Sonra konuğunun elinde tuttuğu şeyi görünce ağzı biraz açıldı. İki yumuşak plup sesi duyuldu. Bu yağmurun gürültüsü arasında boğuldu gitti. Her iki kurşun da binbaşının göğsüne girmişti. Üçüncüsü 2 metre uzaktan şakağına, yukarıdan aşağı doğru sıkıldı. Ama kendisi bunu hissetmedi bile. Korsikalı bir an onun yanına çömeldi. Nabzı atıyor mu diye kontrol etti. Sonra hala çömelik durumda odanın kapısına doğru döndü. İki adam ertesi akşam Rue Morin barında buluştular. Müşteri ve katil. Kalbi verilen numaraya telefon etmiş, bir gün önce görevi tamamladığını bildirmişti. Sanderson hemen ilk uçağa atlayıp Paris'e gelmişti. Biraz sinirli görünüyordu. Borcunun geri kalanı olan 5000 sterlini Kalbi'ye uzattı. ''Hiçbir sorun çıkmadı ya?'' diye sordu bir kez daha. Korsikalı sessizce gülümseyip hayır anlamında başını iki yana salladı. ''Çok basit oldu. Binbaşınız da kesinlikle öldü. 2 kurşun Kalbi'ne, 1 tane de kafasına.'' ''Seni gören olmadı ya?'' diye sordu İngiliz. ''Tanık falan yok ya.''
''Yok.''
Korsikalı paraları göğüs cebine yerleştirmekteydi. ''Ama korkarım işin sonuna doğru ufak bir terslik oldu.'' O gün yağmur bardaklardan boşalıyordu. Buna rağmen birisi çıka geldi ve beni cesedin yanında gördü. İngiliz gözlerinde korkular uçuşarak baktı. Ne, kim?
Bir kadın.
Uzun boylu, esmer mi?
Evet öyle, hiç de fena sayılmazdı.
Müşterinin yüzündeki panik ifadesini görünce uzanıp omzunu okşadı.
Merak etmeyin efendim diye güvence verdi. İpucu kalmadı yine de, onu da vurdum.
Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 43.